Ayrım 16.
Servet Tüfüğü'nün topluluğundaki diğer bütün şairler, Fikret ile Cenab'ın Türk şiirine verdikleri yeni düzeni tamamıyla benimsemişler, onları örnek almışlardır. Bu iki büyük şairin yakın çalışma arkadaşlarına olan tesirleri, temaların, nazım şekillerinin ve vokabülerinde sınırlarını aşarak bazılarının üsluplarına kadar uzanır. Tek cümle ile Servet-i Fünun şiiri Fikret ile Cenab'ın şiiridir. Hasta lirizmiyle dikkati çeken ve zamanında çok sevilen bir Servet-i Fünun şairi de Hüseyin Siret Özsever 1872-1959'dir. İstanbul'da doğan şair, 2. Abdülhamit devrinin bazı siyasi olaylarına karıştığı için yurt dışına kaçmak zorunda kaldı 1901 ve idama mahkum edildiğinden ancak 1908'de İstanbul'a dönebildi. Fakat 1910'da tekrar siyasete karışarak 1919'a kadar yeniden yurt dışında yaşamaya mecbur oldu. Servet-i Fünun'un şairleri içinde en çok yaşayan Siret'tir. Eserleri Leyali Girizan 1919, Bağ Bozumu 1928, Kıvılcımlı Kül 1930, Kargalar 1939, İki Kaside 1942, Bir Mektubun Cevabı ve Hüseyin Avni Ulaş'a 1948. Servet-i Fünun'da 1896'da çıkmaya başlayan şiirlerinde bazen Ömer Senih adını da kullanan ve politika ile yakından ilgilenen şairin şiirlerinde tamamıyla ferdiyetçi olarak kalabilmesi dikkate değer. Bu özellik ancak onun fazla romantik bir yaratılışta oluşu ile açıklanabilir. Güzellik için sanat formülüne sonuna kadar bağlı kalan şiirlerinde derinden derine bir acılık duyulur. Bu acı da mizacı ile birlikte şairin politika yüzünden uğradığı sürekli ızdırapların ve bazı aile felaketlerinin de tesirini kabul etmek gerekir. Yine bu sebepledir ki Siret'in şiirlerinde başlıca tema olan aşkın yanı başında aile hayatı da yer alır. Tabiat ise onda daha çok bir fon halindedir. Siret'te gerek şekil ve gerekse üslup bakımından Fikret'in tesiri açıktır. Hayallerindeki zarafet ve sevimlilik bakımından da Fikret'e benzer. Siret, dil ve vezin hususlarında koyu bir muhafazakarlık gösterenlerden değildir. Onun için hele 1928'den sonraki şiirlerinde konuşma diline çok yaklaştığı gibi hece veznini kullanmaktan da çekinmemiştir. Siret'in Fikret'e olan yakınlığına karşılık şiirlerinde Cenab'a yaklaşan bir şair ise Hüseyin Suat Yalçın 1867-1942'dir. İstanbul'da doğan ve tıp öğrenimi yapan şairin Paris'te 2 yıllık 1893-1895 bir ihtisastan sonra bütün meslek hayatı resmi doktorlukta geçti. Şiirlerini sadece Lane-i Melal 1910 adlı bir kitapta topladı. Suat da Servet-i Fünun'a 1896'da katıldı ve şiirlerinde Servet-i Fünun hareketinin ortak özelliklerinden ayrılmadı. Fakat onda da içine kapanık, marizleşmiş bir lirizm göze çarpar. Üslupça bazen Fikret'i andırmakla beraber daha çok Cenab'ın tesirindedir. Bu tesir hayallerinde daha açıktır. Zaman zaman maddileşen aşk anlayışı bakımından da yine Cenab'a benzer. Fakat bütün bunlar onun şiirde ayrı bir kişiliği olmasına engel değildir. Lane-i Melal'in yayımlanmasından sonra yazdığı şiirlerin bir kısmı ölümünden sonra eşi tarafından bastırıldı. Efsahiş Suat, Hüseyin Suat Yalçın ve Şiirleri 1943. Bu şiirlerin dilinde 1908'den sonra başlayan Milli Edebiyat Hareketi'nin tesirinde meydana gelen Türkçeleşme çok açıktır. Şair yine aynı tesir ile bazı şiirlerinde hece veznini de kullandı. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır 1867-1937 da Servet-i Fünun'un tanınmış şairlerindendir. Öğrenimini İstanbul'da yaptı. 2. Abdülhamit'in sarayında 18 yıl katip olarak çalıştı. Valiliklerde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şerhi Mütun Profesörlüğünde bulundu. Şiir kitapları Zılali İlham 1909, Ordunun Defteri 1918, Ana Vatan 1921, Vicdan Alevleri 1925, Şiir Demeti 1925, Bir Şiirden İbaret, Kaside-i Askeriye 1908. Şiirlerinde A. Nadir Takma adını da kullanan Ali Ekrem, 1901'de Fikret ile anlaşmazlığa düşüp Servet-i Fünun'un hasmı olan Musavver, Malumat Dergisi'ne yazmaya başlayınca, iki dergi arasındaki çatışma gittikçe şiddetlenmiş ve saray Ali Ekrem'i yazı yazmaktan men etmişti. Bu yasak 1908'e kadar sürdü. Şair bu tarihe kadar yazdıklarını Zılali İlham'da topladı. Ordunun defterinde 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında ordunun milli ve dini duygularını kuvvetlendirerek savaş gücünü yükseltmek için hükümetçe ısmarlanmış manzumeler vardır. Milli mücadele sırasında yazdığı şiirleri bulunan Anavatan'da ve daha sonra yazdıklarını toplayan Vicdan Alevlerinde ordunun defterinden alınmış bazı şiirler de bulunduğu gibi çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan şiir demetinde de Anavatan'dan alınmış parçalar vardır. Kaside-i Askeriye babasının Hürriyet Kasidesine nazire olarak yazılmıştır. Ali Ekrem, Servet-i Fünun şairleri arasında yalnız ferdi duyguların çerçevesinde kalmayarak sosyal konulara da yer verenlerdendir. Kendine ait duyguları işleyen şiirleri daha çok Zılali İlham'dadır. Sosyal konuları işleyenler ise 1908'den sonra daha çoğalmış ve ordunun defteriyle Anavatan'da toplanmıştır. Osmanlıca'nın ve Aruz'un kuvvetli bir koruyucusu olmakla beraber birçok şiirlerinde konuşma Türkçesini ve heceyi kullanmış olan Ali Ekrem, şairlik ve sanat bakımından ancak orta bir kabiliyet gösterir. Yaratma ve kompozisyon gücü zayıftır. Ayrıca hayal gücü kıtlığı ve üslup renksizliği de onda belirli bir lirizm eksikliği meydana getirir. Şiirlerinde yalnız S. Nazım Takma adını kullanan Ahmet Reşit Rey, 1870-1955'te Servet-i Fünun hareketinin ikinci planda gelen şairlerindendir. 16 yıl süreyle o da 2. Abdülhamit'in sarayında katip olarak çalıştıktan sonra valiliklerde bulundu. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Galatasaray Sultanisi'nde edebiyat öğretmenliği yaptığı sırada Nazariyat-ı Edebiye 1909-1910 adlı iki ciltlik bir eser yayımladı. 1 Aralık Kamil Paşa kabinesine dahiliye nazırı olarak girdi 1913. Fakat Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikastle ilgili görüldüğü için yurt dışına kaçarak 1. Dünya Savaşı yıllarını İsviçre'de geçirdi ve mütarekenin ilanı üzerine İstanbul'a döndü 1918. Tevfik ve damat Ferit Paşaların kabinelerinde yeniden dahiliye nazırı oldu. Barış şartlarını görüşmek için Osmanlı hükümetince Paris'e gönderilen heyete dahildi. Fakat galip devletlerce teklif edilen şartları kabul etmeyerek murahhaslıktan ve dahiliye nazırlığından istifa etti. Bundan sonra ölümüne kadar şiir yazmak ve Fransızcadan tercümeler yapmakla uğraştı. Şiirlerini bir araya toplamış değildir. Tercümeleri arasında Rasin Külliyatı 1934-1935 4 cilt ve Eneit 1936 vardır. 1885'ten itibaren yayımlamaya başladığı şiirlerinde Recaizade Ekrem ile Hamid'in tesirleri açıkça görülen Ahmet Reşit zamanla şahsiyetini bularak 1896'da Servet-i Fünun'a girmiş ve bundan sonraki şiirlerinde bu topluluğa ait özelliklere tamamıyla uymuştur. Bu şairin de şiirlerinde açık bir lirizm kıtlığı ve bir ifade karışıklığı göze çarpar. Tanzimat devrinin başlıca hürriyetçilerinden Şıpka Kahramanı ünvanı ile tanınmış müşir, Mareşal Süleyman Paşa'nın oğlu Mehmet Sami 1866-1917 de Servet-i Fünun şairleri arasındadır. Şiirlerinde sadece Süleyman Nesip Takma adını kullanmıştır. Mülkiye mezunu olan Süleyman Nesip'in bütün memurluk hayatı marif alanında geçmiş, Mekatib-i Aliye Müdürlüğü, Yüksek Okullar Müdürlüğü'nde ve Darül Fünun, Müdür-i Umumiliği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde bulunmuş ve pedagoji alanındaki yayımları ile de tanınmıştır. Şiirleri ve makaleleri ölümünden sonra bir heyet tarafından toplanıp kitap halinde basılmış ve başına şair hakkında Nail Reşit tarafından bir inceleme yazısı da konulmuştur. Süleyman Paşazade Sami Bey, Külliyatı, Asar ve İhtisasat, İstanbul 1918. Çok çekingen bir mizacı olan şair, şiirlerini 1893'te yayımlamaya başlamış ve en büyük çabasını 1896'dan sonra Servet-i Fünun'da göstermiştir. Lirizminin azlığına karşılık dil ve üslubunda büyük bir özenme göze çarpar. Şiirlerinde aşk duygularının yanı başında başkalarının acılarına karşı duyulan acıma duygusu da büyük bir yer alır. Servet-i Fünun'un yaygın bir üne sahip şairlerinden biri de Süleyman Nazif, 1869-1927'dir. Edebi bilgilere ait Mizanül Edeb adlı tanınmış eserin sahibi Diyarbakırlı Sait Paşa'nın oğludur. Öğrenimini özel şekilde yapmış ve daha çok idari görevlerde çalışmıştır. Bunlar arasında en mühimleri Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul, Bağdat valilikleridir. İkinci Abdülhamit'e karşı olduğu için Paris'e kaçarak orada Ahmet Rıza Bey'in çıkarmakta olduğu Meşveret gazetesine padişahın aleyhinde yazılar yazdı. Ahmet Mithat'ın bir yazısına cevap olan Malumu İlam 1897 adlı eserini bu sırada yayımladı. Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'da bırakılmayıp mektupçu olarak Bursa'ya gönderildi. Fakat istibdat aleyhindeki çalışmalarından vazgeçmedi. Bu sefer de eserlerini Mısır'a kaçarak padişah aleyhinde orada yayınlar yapmakta olan Abdullah Cevdet'in eliyle Mısır'da bastırdı. İlk şiir kitabı olan Gizli Figanlar 1906 ve El Cezire Mektupları 1906 adlı eseri bunlar arasındadır. 1908'den sonra daha çok gazetecilik ve politika alanında çalıştığı görülür. Zaman zaman resmi görevlerle İstanbul'dan uzaklaşmasına rağmen gazetecilikle ve edebiyatla ilgisini kesmedi. Bu arada Hak ve Hadisat gazetelerinin başyazarlığını da yaptı. Bazen günlük olaylara uyarak ve bazen de hayatını kazanmak için bol ve değişik yazılar yazan Nazif, zaman zaman medeni cesaretin ve yurtseverliğin güzel örneklerini de verdi. Düşman kuvvetlerinin İstanbul'a girmeleri üzerine yazdığı Kara Bir Gün, Hadisat 9 Şubat 1919 adlı makale ile Pierre Loti'yi anmak için yapılan bir törende 23 Ocak 1920. İşgal kuvvetleri aleyhine yaptığı şiddetli konuşma bunlar arasındadır. Bu son olay üzerine işgal kuvvetleri tarafından Malta'ya sürüldü. Burada 2 yıl kaldıktan sonra milli mücadelenin başarı kazanması üzerine serbest bırakılarak İstanbul'a döndü ve yazı hayatına yeniden başladı. Şiirlerinde İbrahim Cehdi ve dışarıda yayımlanan nesirlerinde bazen Ebul Ahrar Tahir imzalarını da kullanan şair 4 Ocak 1927'de İstanbul'da öldü. Şiirlerini şu kitaplarda topladı. Gizli Figanlar imzasız 1906, Firak-ı Irak 1918, Malta Geceleri 1924. Diğer Servet-i Fünun şairleri gibi Nazif'in de ilk edebi kültürü divan edebiyatına dayanır. Ancak babasının tavsiyesiyle henüz çocuk denebilecek bir yaştayken Namık Kemal'in eserlerini de okuyarak ilk şiirlerinde onu örnek tuttu. 1892-1897 yılları arasında yazılmış ve istibdada karşı olan şiirlerini taşıyan Gizli Figanlar, gerek tema ve gerekse üslup bakımından açıkça Namık Kemal'in tesirindedir. Bütün Servet-i Fünun şairlerinin ilk şiirleri tamamıyla ferdi konularda oldukları halde, Nazif'in daha ilk şiirlerinde sosyal temalara yönelmesi onun ayrı bir özelliğidir. Nazif'in ferdi konulara eğilişi 1898'de Servet-i Fünun'a girmesiyle başlar ve 1908'e kadar sürer. Bu şiirlerinde romantik duygu ve hayallerin ve Servet-i Fünun vokabülerinin bütün özellikleri vardır. 1908'den sonra şair yeniden sosyal temalara yönelir. Birinci Dünya Savaşı'nın ve sonuçlarının memleket hayatındaki çok kötü akisleri onu yakından ilgilendirir. Bu şiirlerindeki dil de Servet-i Fünun şiirinin dilindeki aşırılıklardan ayrılarak daha tabii bir yön alır. Osmanlıca'nın aşırı bir koruyucusu olmasına rağmen meydana gelen bu yönelişte milli edebiyat hareketinin dolaylı da olsa kaçınılmaz tesiri bulunduğu muhakkaktır. 1908'den sonra gazetecilikle yakın ilgisi dolayısıyla Nazif bu tarihten ölümüne kadar nesirle de uğraştı. Genellikle Servet-i Fünun nesrinin devamı sayılabilecek olan bu nesir, Dilce, 1908'den sonraki şiirleri gibi yer yer tabiileşir. Şekilce makale, müsahabe, mensure, mektup olarak sıralandırılabilecek olan bu nesirlerin toplandığı küçük hacimdeki eserleri şunlardır. Bu Şerif 1910, İki İttifak'ın Tarihçisi 1914, Batarya ile Ateş 1918, Asitan-ı Tarih'te 1918, Tarihin Yılan Hikayesi 1922, Çal Çoban Çal 1923, Nasreddin Şah ve Babiler 1923, Hazreti İsa'ya Açık Mektup 1924, Çalınmış Ülke, 1924. İmana Tasallut, Şapka Meselesi, 1926. Kafir Hakikat, 1926. Yıkılan Müessese, 1927. Kökleri yazarın milli, dini ve insani heyecanlarında olan düşünceleri anlatan bu nesirlerin üslubunda ciddi bir özeniş göze çarpar ve bu üslup muhtevaya uyarak yer yer bir hitabet üslubu halini de alır. Zihniyet bakımından tamamıyla batılı olan Nazif, Doğu Edebiyatı'nın da büyük değerler taşıdığına inanmış ve bütün yazılarında milli değerlerinde sürekli bir koruyucusu olarak kalmıştır. Süleyman Nazif'in küçük kardeşi Faik Ali Ozansoy 1876-1950 da Servet-i Fünun topluluğundandır. Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra mutasarrıflıklarda, valiliklerde bulundu. Son görevi Dahiliye Nezareti Müsteşarlığı'dır. Servet-i Fünun'da ilk şiirleri 1897'de çıkmaya başladı. Bu şiirlerinde bazen Zahir adını da kullandı. Şiir kitapları Fani Teselliler 1908, Mithat Paşa 1908, Temasil 1913, Elhan-ı Vatan 1915, Şair-i Azama Mektup 1923. 1908'den sonra bir aralık Fecri Ati'nin de başına geçen Faik Ali, divan edebiyatını hiç tanımadan ilk şiirlerini doğrudan doğruya Ekrem, Kemal ve Hamid'in tesirinde yazdı. Bu tesirler arasında en uzun süreni Hamid'inki olmuştur. Fakat Servet-i Fünun'a yazmaya başladıktan kısa bir süre sonra çevreye uyuş kabiliyeti sayesinde bu topluluğun bütün özelliklerini kolaylıkla benimsemiş, gerek dil ve üslup, gerekse hayal kuruş ve duyuş bakımından eksiksiz bir Servet-i Fünun şairi olmuştur. Ancak kullandığı Farsça tamlamaların, Arapça ve Farsça kelimelerin bolluğu bakımından çok aşırı durumda bulunduğu söylenebilir. 1908'e kadar yazdığı şiirlerinde aşk, kadın ve tabiat temalarını tamamıyla romantik bir atmosfer içinde işlediği halde, bu tarihten sonraki şiirlerinde sosyal konulara ve yurt duygularına da geniş bir yer ayırmıştır. Servet-i Fünun topluluğunun en genç üyesi olan Celal Sahir Erozan, 1883-1935, Yemen valisi ve kumandanı İsmail Hakkı Paşa'nın oğludur. Uzun süre ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmakla beraber hayatını daha çok yazıları ile kazanan şair, 1928'de milletvekilliğine ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Katipliğine getirildi ve bu görevlerde iken öldü. Yazı hayatına 14 yaşında başlayan Celal, ilk şiirlerinde Hikmet Celal, Ahmet Celal, Şarık ve Velhan gibi türlü adlar kullandı. Bunlar arasında en çok tutunanı Servet-i Fünun'a yazmaya başladıktan 1899 sonra kullandığı Sahir adıdır. Şiire merak etmesinde birçok şiirleri ve şarkıları olan annesinin de tesiri büyüktür. İlk zamanlar Muallim Naci'yi beğenen şair, Servet-i Fünun'da yazmaya ve Fransız şiirini öğrenmeye başladıktan sonra ondan vazgeçerek tamamıyla batıya yöneldi. Değişikliğe ve yeniliğe karşı olan büyük ilgisi onu her yeni harekete katılmaya zorlamıştır. Böylece 1909'da bir aralık Fecri Ati'nin reisliğini yaptığı gibi 1911'de başlayan Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Hareketi'ne de katılmakta gecikmedi. 1908'den sonra çok enerjik ve sürekli bir yayın hayatı geçiren şairin çıkardığı veya yönettiği dergiler arasında Demet 1908, Musavver Muhit 1909, Servet-i Fünun 1909-1910, Halka Doğru 1913, Türk Sözü 1914 ve Bilgi Mecmuası 1914 vardır. Bu dergilerde kendisinin de birçok şiir ve makaleleri yayımlandı. Şiir kitapları Beyaz Gölgeler 1909, Buhran 1909, Siyah Kitap 1912. Servet-i Fünun şiirinin özelliklerine hızla ve kolaylıkla uyan Sahir, aynı zamanda büyük bir doğurganlığa da sahipti. Bol şiirlerinin başlıca teması kadındır. Kadın güzelliğine karşı büyük bir düşkünlükle doğmuş olan şair, şiirlerinin bu değişmez ve sürekli konusu yüzünden zaman zaman şiddetli hücumlara uğradı. Dil ve üslup bakımından tamamıyla Servet-i Fünun şiirine uymuştu. 1909'da Fecri Ati'ye katılışı pek güç olmadı. Çünkü Fecri Ati, Servet-i Fünun hareketinin ufak farklarla devamından ibaretti. Fakat Fecri Ati'den Milli Edebiyat Hareketi'ne geçmek onun için bir hayli güç oldu. Çünkü hem vokabülerde ve üslupta, hem nazım tekniğinde ve hem de duyuş ve hayal kuruşta büyük değişiklikler yapmak gerekiyordu. Servet Fünun'un alışılmış romantizminden, vokabülerinden ve aruzdan ayrılmak hiç de kolay olmadı. Bu yeni uyuşu sağlayabilmek için uzun yıllar, sürekli denemeler yapmak gerekti ve nihayet onu da başardı. 1917. Bu arada aşk teması eski rağbetini sürdürmekle beraber şiirlerinde milli duygulara da yer verdi ve eski doğurganlığının kalmamış olmasına rağmen ölümüne kadar çok canlı ve samimi şiirler yazmaya devam etti. Tiyatro. Tanzimat Devri Tiyatrosu'ndan bahsedildiği sırada Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu'nun 2. Abdülhamit tarafından yıktırılması, burada çalışan sanatçılardan bir kısmının Bursa'ya gidip Ahmet Vefik Paşa'nın kurduğu tiyatroda da bir süre çalıştıktan sonra dağılmaları ve 2. Abdülhamit'in sanat ve fikir değeri taşıyan eserlerin oynanmasına izin vermemesi üzerine Türk sahnelerini tülaat kumpanyalarının ve melodramlarla Farsların kapladığı belirtilmişti. Gerçekten tülaat kumpanyalarının bu kesin hakimiyeti 1908'e kadar aralıksız sürmüştür. Bu tiyatroların doğmasında ve gelişmesinde Güllü Agop'un suflörle piyes oynatma tekelini devletten resmen almış olmasının da tesiri elbette vardır. Suflör yardımı olmaksızın bir piyes metnine bağlanabilmenin imkansızlığını gören bazı tiyatro kumpanyalarının suflörsüz yani metinsiz piyes oynama yoluna sapmış olmaları normaldir. Hemen hemen bütün repertuarları tercüme yahut adapte eserlerden meydana gelen tülaat sahnelerinin bu devredeki en ünlü sanatçıları Mardiros Munakyan, Abdülrezzak ve onun yetiştirdiği Kel Hasan'dır. Türk kadınının henüz sahneye çıkamadığı bu devirde de Ermeni sanatçıları hakimiyeti yine sürmüş, Türk seyircisi sahnede iyi konuşulan Türkçeden yine mahrum kalmıştır. Kendi tarzında başarılı bir sanatçı olan ve tiyatrosuna Osmanlı Dram ve Komedi Tiyatrosu adını takan Munakyan, kendisine uzun süre alışmış seyircileri 1908'den sonra da birkaç yıl daha memnun etmek imkanını bulabilmiş, 1912'de sahneye çıkışının 50. yılını kutlamış ve 5. Mehmet Reşat tarafından kendisine bir altın madalya verilmiştir. Ara sıra 2. Abdülhamit'in Saray Tiyatrosu'nda da oyunlar veren Abdülrezzak'ın Hande Hane-i Osmanisi de bu devrin tanınmış sahnelerindendir. Kel Hasan ise espri kabiliyeti, seyirci psikolojisini kavrayış, hazır cevaplık ve kompozisyon kudreti bakımından bu tülaat sanatçılarının en ileride gelenidir. Türkiye'de hiçbir tülaat aktörü Kel Hasan kadar kendisini geniş yığınlara sevdirememiş, onun kadar popüler olamamıştır.